gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Mu Var programına hoş geldiniz. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Konumuz sanat, dilimiz sanat olacak. Fonda da duyduğunuz üzere konuğumuz, değerli konuğumuz Grup Yürüyüş'ten Mehmet Ali Aslan Bey olacak. Dilerseniz biraz fona kulak verelim ve akabinde Mehmet Ali Aslan Bey'e de hoş geldiniz diyelim. Harika sözler ve melodilerden sonra büyük bir heyecanla hoş geldiniz Mehmet Ali Bey.
Evet, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum ben de.
Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz?
Elhamdülillah. Bu yaşamış olduğumuz dönemde en kıymetli olan şey tabii ki sağlık.
Evet.
Hamdolsun sağlık açısından bir sıkıntımız, bir sorunumuz yok. İnşallah bütün bir toplum olarak, bütün bir insanlık olarak da mevcut sıkıntılı süreci az hasarla bir an önce atlatırız diye dua ediyorum.
İnşallah. Bizim de dualarımız, temennimiz bu yönde, bu süreçte. Mehmet Ali Bey, programımızda sorularımıza başlamadan önce geleneksel hale geldi artık. Bir özgeçmişle başlamak istiyoruz sizinle alakalı sevgili dinleyicilerimize. 2000'li yılların başında müzik hayatına atılan Mehmet Ali Aslan, bu dönemlerde bazı İslami kuruluşların etkinliklerinde sahneye çıktı. 2004 yılında Grup Yürüyüş'ün kurulmasına ön ayak oldu. Grup Yürüyüş'ün yayınladığı 4 albümde grubun solistliğini yapan Aslan, yanı sıra biri 15 Temmuz Destanı özel olmak üzere 2 solo albüm çıkardı. Bu albümlerinde farklı tınılar ve müzikal arayışlar içine de giren Aslan, hem solo hem de grup yürüyüşle çalışmalarına devam etmektedir. 1980 İskenderun doğumlu olan Mehmet Ali Aslan, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olup evli ve bir çocuk babasıdır. Uzunca bir süredir de Hak Söz Dergisi editörlüğünü sürdürmektedir. Evet Sümeyra'cığım, söz sende.
Öncelikle ben de konuğumuz Mehmet Ali Aslan'a hoş geldiniz diyorum.
Teşekkür ederim.
Bugün farklı bir konuyla müzikle devam edeceğiz. Ben konuya aslında şöyle başlamak istiyorum. Mehmet Ali Bey, peygamberlerin hayatlarına baktığımızda aslında her peygamberin o toplumun diliyle gönderildiğini görüyoruz. Dil derken o toplumu etkisi altına alan ve harekete geçiren ana damardan bahsediyorum. Yani biraz somutlaştırmak gerekirse, Hazreti Musa sihrin yaygın olarak kullanıldığı bir topluma asa mucizesiyle, beyaz el mucizeleriyle gönderildi. Yine Hazreti Yusuf rüya yorumunun çok yaygın olduğu, hatta kralın bile rüya yorumuna ihtiyaç duyduğu bir topluma yine rüya yorumlama meziyetiyle gönderildi. Peygamberimizin zamanı ise şiir dilinin çok üstün olduğu bir dönemdi. Ve bu toplumu etkileyecek bir belagate sahip olan Kur'an-ı Kerim'le topluma seslenildi. Bu bağlamda içinde yaşadığımız toplumun dili nedir ve özellikle genç kesimin üzerinde siz müziğin dilini kullanmanın ne oranda etkili olduğunu düşünüyorsunuz hocam?
Evet, toplumun dili tabii nereden bakıldığıyla alakalı bir şey bu sorunun cevabı. herkes muhtemelen daha çok bulunmuş olduğu vasattan bir şekilde değerlendirmeye çalışıyordur. Haliyle biz de sanatla, müzikle uğraşan kişiler olarak daha çok bu boyutu görmeye çalışıyoruz. Aslında yaşamış olduğumuz süreç, bu sizin özetlemiş olduğunuz peygamber kıssalarını da göz önünde bulundurduğumuzda belki bütün hepsini kapsayan, daha böyle işte sanayileşme sonrası o kaotik ortamın da etkisiyle belki her şeyin öne çıktığı, her türlü işte sıkıntının, her türlü sorunun yaşandığı, her türlü şeyin konuşulabildiği bir zemini ifade ediyor. Bu anlamıyla belki işte dijitalleşmenin öne çıktığı söylenebilir. Belki işte sosyal medya, en azından günümüz itibariyle sosyal medya dilinin ön plana çıktığı söylenebilir. Ama dediğim gibi bu dijitallik ve sosyal medya üzerinde yani her konunun bir şekilde gündemimize girdiği bir süreçten, bir zeminden bahsediyoruz. Bu sadece işte belli lokal alanda belli bir bölgeyi de ilgilendirmiyor. Bütün insanlığı ilgilendiriyor. Çünkü bu bahsettiğimiz dijitallik sebebiyle artık herkes her şeye anında vakıf olabiliyor, ulaşabiliyor. Dolayısıyla ilgili bir konu, yani Amerika'nın da gündemi olsa, Türkiye'nin de gündemi olsa, Suriye'nin de gündemi olsa, İtalya'nın da gündemi olsa fark etmeksizin bir anda bütün insanlığın gündemine girebiliyor. Haliyle çok çeşitli, çok boyutlu bir dil söz konusu yaşamış olduğumuz toplumda. Birçok şey ön plana çıkıyor. Belki bize bakan boyutuyla Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi de bu. Yani bütün peygamberlerin kıssalarına baktığımızda hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi elbette ki ana vurgu işte tevhidi bir mücadele söz konusudur. Ama bununla birlikte toplumun öne çıkan bir özelliği, bir unsuru, belki bir fesat, belki bir fitne, belki bir yanlışlık, belki bir değer, kıymet, işte Süleyman Peygamber'de de mesela sanat boyutu söz konusu, işte heykeller falan gibi öne çıktığını görüyoruz. İşte mucize dediğim şey, biz bugün Kur'an'a baktığımızda bu kısalarda görmüş olduğumuz, işte ayrı ayrı görmüş olduğumuz, bölüm bölüm görmüş olduğumuz unsurların neredeyse tümüyle bugün muhatabız. Haliyle tümüyle muhatap olunca tümüne yetişmek durumundayız. Tümüne cevap vermek durumundayız. Ve bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalar işte mucizeyi dedim ya, bizi bu anlamda bize gerçekten kıymetli bir ufuk açıyor. Yani hem birikim anlamında yaslanabileceğimiz bir değer sunuyor bize, hem de bugün bu meselelere, çeşitli meselelere hangi perspektiflerle bakabileceğimize dair bize yol gösteriyor, rehberlik ediyor. Olayın bu kısmını ifade ettikten sonra hani ben sualin ikinci tarafına geçmek istiyorum. Gençler ve müzik dili. Şimdi gerçekten bu bahsettiğim platformlarda da hem sosyal medya, işte dijitallik anlamındaki her aracı göz önüne bulundurduğumuzda genel olarak sanatın, işte özelde de bizim ilgi alanımıza giren müziğin ön plana çıktığını gerçekten söyleyebiliriz. Ve gençlerden başlamak üzere bütün bir toplum üzerinde ciddi anlamda bir etkiye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü gerçekten sanat dediğimiz şey yani basit bir olay değil. Yani bizzat insanın kendi fıtratına seslenen, çünkü insanın fıtratında gerçekten bir estetik haz alma duygusu vardır. Bir güzelle meyletme durumu söz konusudur. Haliyle bu bizzat insanın içine seslenen, insanın duygusuna, insanın fıtratına seslenen bir boyutu ifade ediyor sanat. Böyle olunca direkt, yani hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, bu anlamda sanat ön plana çıkıyor. Yani bu geçmiş yıllarda da, yüzyıllar önce de yaşasaydınız örneğin, Mimar Sinan'ın bir şah eserine denk geldiğinizde o zaman gerçekten müthiş bir zevk alacaktınız, haz duyacaktınız. Yani bununla birlikte ne kadar büyük bir medeniyet inşa ettiğiniz konusunda belki kendinizle ya da kendi ümmetinizle gurur duyacaktınız. Sanatın bu anlamda hakikaten böyle bir etkileyici boyutu var. Haliyle gençler de bu dilden ciddi anlamda etkilendiklerini görüyoruz. Çünkü topluma baktığımızda, yani gençlere baktığımızda herkesin kulağında bir kulaklık vardır. Yani metroda böyledir, otobüste böyledir, okullarda böyledir, sokaklarda böyledir. Hatta ve hatta evlerde bile artık böyledir. Yani insanlar köşelerine çekilmişler ve kulaklarına kulaklık takıp müzik dinliyorlar, işte çocuklarımız, gençlerimiz. Bu aşağı yukarı mutlaka istisnaları vardır ama genel olarak durum bu şekildedir. Bu gençlerin işte müzikle ne kadar içli dışlı olduğunu gösteren bir kanıt aslında. Haliyle yani müzik onların hayatlarının neredeyse tamamına nüfuz etmiş durumda. Dolayısıyla bu bize müziğin de gücünü, o estetik eylem biçimi olarak gücünü aslında gösteren somut bir veri. Bu anlamda bizlerin de müzik konusunda biraz daha özverili bir şekilde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müziğin dönüştürücü bir boyutu var. Yani dinleyen sadece zevk almıyor. Yani sadece ne kadar hoş bir şey dinledim, güzel, mutlu oldum, bitti. Değil. Bununla birlikte bir kimlik inşa eden şeyi var kimliğin, boyutu var kimliğin, şey müziğin. Haliyle böyle olunca içerisinde bir takım riskler de söz konusu oluyor. Yani hem avantajları ortaya çıkıyor ama hem de dezavantajları ortaya çıkıyor. Haliyle ya bizler Müslümanlar olarak işte gençlerimiz işte Müslümanlık dışı ya da işte insanları daha böyle salt anlamıyla sadece işte hedonist anlamda hazcılığa meylettiren, ne bileyim harama meylettiren, hatta Allah'a isyana meylettiren ya da işte ahlaki anlamda dejenere eden, yozlaştıran, tamamen işte bireyci bir kültürü empoze eden, işte kapitalist tüketim kültürünü empoze eden formlarda işte müzikle hemhal olduklarında haliyle bu onların hayatlarına da yansıyacaktır. Ve böylece müzik tabii ki salt anlamıyla müzik bir kimlik inşa edicidir değil bu. Bu müziğe çok, belki çok fazla abartılı bir misyon yüklemek olacak ama bunlardan bu kimlik inşa edici unsurlardan önemli bir tanesidir. Belki de en öne çıkan unsurlardan bir tanesidir diyebiliriz. Çünkü o bahsettiğimiz o estetik etkileme gücü boyutu düşünüldüğünde bunu söyleyebiliriz. Haliyle bu bizim istemediğimiz bir kimliğin ortaya çıkmasına ya zemin oluşturacak. Öbür türlü daha böyle hakikati, erdemi, işte merhameti aşılayan, işte Rabbimizin güzel olarak bildirdiği değerleri aşılayan, bunları işleyen müzikler de, eserler de bahsettiğim avantaj yönde, olumlu yönde kimlik inşa edecektir diye düşünüyorum.
Yani şöyle aslında anlıyorum ben. Müziğin toplumu yozlaştıran bir tarafı da olabilir bu yönde kullanıldığı takdirde. Ama toplumu ıslah edici bir yönü de olabilir. Yani dolayısıyla müziği siz de aslında tebliğde bir araç olarak kullanan isimlerden birisiniz. Bu noktada bu aracın amaca dönüşmesi tehlikesi karşısında bir Müslümanın dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir diye sorabilir miyiz hocam?
Şimdi müzik hakikaten ya da genel olarak sanat sal etkinlikler böyle kaygan zeminler olarak nitelendirebileceğimiz zeminler. Şöyle ki, çünkü insanlar hani sanat erbaplarına, sanatkarlara, sanatçılara artık ne denirse densin, daha böyle artık işte o yaratıcı eylemlerinden ötürü bir idol rolü veriyorlar. Hasreten işte gençlik nazarında bu böyle. Yani her gencin bir şekilde idol aldığı bir sanatçı görürsünüz. Yani mutlaka görürsünüz yani. Bahsettiğimiz sınır elbette ki kaydı bozmamakla birlikte. Bu anlamda bu şekilde yaklaşım biçimi sanatkara da sanatçıya da aslında olumsuz bir boyuta sokabiliyor. Şöyle ki ne kadar almış olduğunuz teveccüh sayısı, işte almış olduğunuz alkış sayısı, beğeni sayısı eğer gerçekten ciddi anlamda işte yani o bahsettiğimiz işte vahiy terbiyesinden geçmemiş, o vahiy merkezi irade terbiyesinden geçmemişse bu sizi yalpalayabilir. Yani haliyle artık sanatçı bir şekilde kendini yüceltmeye, kendi yapmış olduklarını işte benzersiz görmeye, işte kibir duygusuna kapılmaya, kendini işte aşırı bir şekilde beğenmeye ve her şeyi aslında kendisine bağlamaya başlayan bir pozisyona evrilebilir. Bununla birlikte işte siyasi anlamda, işte ideolojik anlamda işte herkese işte hitap etme adına kimliksiz bir noktaya evrilebilir. Bunlar hakikaten bizi bekleyen ya da bizzat gözlemlediğimiz riskler. Yani bakıyorsunuz hem işte Ramazan bayramında, Kurban bayramında, işte dini günlerde güzel mesajlar verir ama hem Cumhuriyet'in Cumhuriyet'le ilgili resmi ideolojinin bayramlarla alakalı şeyler de hemen ön plana çıkar. Yani her konuda böyle herkese gül dağıtan bir pozisyona, omurgasız, işte omurgası olmayan bir pozisyona sevk edebilir. Niye? Çünkü daha çok onun için belirleyici olan insanların, herkesin, kim olursa olsun herkesin kendisine teveccüh duymasıdır. Kendisine, kendisinin haliyle onların üzerinden popüler bir kimlik üretmesidir. Bu aslında bir yozlaşma biçimidir. Yani sanatçıyı bekleyen risklerden bir tanesi bu işte yozlaşmadır. Bu tamamen işte kendini merkeze alan bir sanat üretmeye götürür insanı bu. Haliyle bu üretimlere de yansır. Artık böyle topluma değer katan, fayda üreten içeriklerden ziyade daha bireyci, daha işte kimi zaman melankolik, kimi zaman ne bileyim daha böyle kişisel şeyleri, belki ihtirasları ifade eden eserler üretmeye götürür. Daha böyle kimliksiz, renksiz, kokusuz, tatsız söyleyişler başlar. Çünkü dediğim gibi amaç şeydir. Amaç yani yol göstermek, rehberlik yapmak, değer katmak, dönüştürmek değildir. İşte herkesin üzerinde işte yani bütün tribünlere, istisnasız bütün tribünlere oynayıp yükselmektir. Böyle olunca bu maalesef şeyi getiriyor. O bahsettiğim yozlaşmayı kaçınılmaz olarak siz kapınıza, önünüze getiriyor.
Evet, yani cevabınızın başında dediniz ki kaygan bir zemin bu. Demek ki aslında düşmemek için biraz da dikkatli basmak gerekiyor bu zeminde doğru, nitelikli işler çıkarabilmek için.
Yani biz yani şöyle bakılabilir, biz Müslümanız. Yani aslında Müslüman kim olursa olsun, hangi işle meşgul olursa olsun, ister bu müzisyen olabilir, ressam olabilir, tiyatrocu olabilir ya da sanat dalları haricinde ne bileyim öğretmen olabilir, marangoz olabilir, hukukçu olabilir, siyasetçi olabilir vesaire. Yani her şey olabilir, memur olabilir, işçi olabilir vesaire. Burada asıl olan şudur. Yani biz hayatın her alanında, yani neysek kendi varoluşumuz üzerinde Müslümanlığı inşa edebiliyor muyuz? Yani Müslümanca bir hayatı inşa edebiliyor muyuz? Müslümanca yaşayabiliyor muyuz evvela? Yani bulunmuş olduğumuz her ortamda, okulumuzda, fabrikamızda, mahallemizde, evimizde biz işte Rabbimizin bizden istediği, Allah Resulü'nün modellediği şekilde bir hayat tasavvur edip ve bunu hayatımıza yansıtabiliyor muyuz? Evvela bu soruya olumlu cevap verebiliyorsak, o zaman yani yaşamımızla, hayatımızla alakalı kıymetli şeyler ürettiğimiz konusunda belki şey olabiliriz. Yani kendimizi iyi bir noktada görebiliriz. Yani eğer biz Müslümansak, o zaman ürettiklerimizle veyahut işte insanlara kattıklarımızla bu minvalde olmalı. Aksi takdirde zaten hani Müslümanlıkla ilgili iddiamız eksik kalır. Elbette ki. Yani burada kastım böyle yapmayanlar Müslüman değiller anlamına söylemiyorum. Ama Müslümanlıkla ilgili işte Rabbimizin bizden istedikleri konusunda bazı eksiklerimiz ortaya çıkacaktır. Yani eğer ki biz bulunmuş olduğumuz ortamlarda Rabbimizin istediği gibi yaşamıyorsak, örneğin müzisyensek, Rabbimizin istediği biçimde bir sanat icra etmiyorsak, insanlara işte müziğimizle Allah'a çağrıda bulunmuyorsak, İslam'a çağrıda bulunmuyorsak, işte Müslümanların dertleriyle hemhal olmuyorsak, bütün bölgelerimizdeki ümmet olarak görmüş olduğumuz kardeşlerimizin dertlerine sahip çıkmıyorsak, ya da işte bir ressam bunları resmetmiyorsa, işte resimlerinde biz işte vahiden
karakter
göremiyorsak, bu hakikaten burada artık durup düşünmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğim her türlü her kişi ve her ortam için söz konusu. Böyle olmayınca bizim hayatımız yarım kalır. Çünkü biz bütün yapıp etmelerimizden suale çekileceğiz. Yani biz ahiret merkezi bir din tasavvurumuz var. Ahirete iman ediyoruz. Yaptığımız zerre kadar iyiliğin ya da zerre kadar kötülüğün bir hesabı olduğuna iman ediyoruz. Yani boş vakitlerimizden dahi hesaba çekileceğimize iman ediyoruz. Haliyle bütün yapıp etmelerimizi bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Müzikse, ya işte ben müzisyenim kardeşim, ben müzisyenim, ben karışmam, ben müziğime bakarım falan olayı yok yani. Böyle bir şey yok. Ya da işte ya kardeşim ben resim çiziyorum, işte ben tiyatro yapıyorum, ben film işte oyuncuyum. Bunlar beni ilgilendirmez. Ya da tamam, beni ilgilendirir. Ben de duyarlı birisiyim ama sanatıma bunları karıştırmam şeklindeki bir yaklaşım hakikaten bence tehlikeli bir yaklaşımdır. Çünkü biz o sanatla alakalı, o kendi meziyetlerimizle alakalı, bütün ürettiklerimizden de sorguya çekileceğiz. Ya da bunlarla alakalı biz mutlaka bir değer üretmemiz gerekiyor. Yani bu aslında bir anlamıyla bir sorumluluk olarak da görmek gerekiyor bunu. Yani sorumluluk bilinciyle yaklaştığınızda hadiseye zaten aslında bu tarz sıkıntılı yaklaşımlardan da uzaklaşırsınız.
Evet hocam. Şunu soracağım bir de. Müzik yalnızca kulağı değil, aynı zamanda sözleriyle zihne işleyen bir fonksiyona da sahip. Bu bağlamda müzikle toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani toplum mu müziği şekillendiriyor, yoksa müzik mi toplumu şekillendiriyor? Hangi etki daha baskın?
Evet. Yani şimdi burada aslında iki yaklaşımdan bahsedilebilir. Ben daha böyle ortada durmaya çalışıyorum. Her iki yaklaşımdan da uzak bir şekilde. Birincisi, yani sanatı küçümseyen bizim çevrelerimizde vardır. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Sanatı küçümseyen haliyle sanatın gücünü de küçümseyen bir kesim söz konusu. İkincisi de sanata inanılmaz böyle bir kutsallık atfeden, yani adeta bir sihirli değnek gibi dokunsa olay bitecekmiş gibi yaklaşan, yani karikatürize ediyorum tabii ki ama hakikaten bu şekilde bakan bir insan grubu söz konusu. Yani ben şahsen sanatın, müziğin toplumun bizzat zaten kendi doğallığında içinde olduğuna inanıyorum. Yani bu hiç böyle yukarıdan tepeden inmeci, işte ey toplum sizde sanat yok, alın biraz sanat sanatınız olsun, size sanat öğretene falan şeklinde bir yaklaşımda hiç gelişmemiştir sanat. Zaten kendiliğinden doğal bir süreçle gelişmiştir. Yani insanlar çocukları doğduğunda işte, çocuklara ninni okumuşlardır mesela. Kimse onlara aslında bunu öğretmemiştir. Kendi doğallığında ortaya çıkmıştır bu. Çocuğunu belki kucağına alıp sallarken mırıldanmaya başlamıştır insanlar. Ninni böyle ortaya çıkmıştır. Ya da insanlar cenazelerinde ağıt yaparlar. Aslında bir şekilde bu da müzikal bir ifadedir. Evet, yas ama müzikal bir ifade. Acısı üzerinden, hüznü üzerinden insanoğlu bir takım melodiler üretmiştir. Dediğim gibi bu yukarıdan zerk edilmemiştir yani. Bizzat hani toplumun içinde aslında vardır müzik. Kendi doğallığında ortaya çıkmıştır. Yani çok eski, yani milattan önceki dönemlerde yapılan kazılarda dahi çeşit çeşit mesela enstrümanların, el yapımı enstrümanların, tahta yüklemeli gibi, vurmalı gibi çalgıların izlerine rastlanıyor. Yani insanlık tarihiyle aşağı yukarı yaşıt bir şey var müziğin. Haliyle bu zaten toplumun içinde var olan bir gerçeklik. Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Yani toplumla aslında müzik arasında bir sıkı bir korelasyon var. Bir ilişki var. Ama hangisi hangisini belirliyor şeklinde bir soru ya mutlak anlamda bunu belirler şeklinde cevap vermektense aslında şöyle görmek lazım. Bence ikisi arasında da bu anlamda etki gücü söz konusu. Yani toplumun müziği şekillendirdiği ne de söyleyebiliriz. Yani bunu her türlü söyleyebiliriz. Çünkü şuradan yani hem müziğin mesela iktidarla, siyasetle olan ilişkisi, yani sanatın iktidarla olan ilişkisine de baktığımızda bu böyledir. Çünkü yani belli dönemlerde evet sanat bir şekilde, müzik bir şekilde var ama bazı dönemlerde kendini ifade edebilmek için örneğin yani şeye sığınmak durumunda kalıyor. Güç sahibine sığınmak durumunda kalıyor. İktidara sığınmak durumunda kalıyor. Ve sadece ve bu tarz durumlarda iktidarın mesela müziği belirlediğini görüyoruz. Yani ya da sanatı belirlediğini görüyoruz. Filanca Avrupa'da filanca soylu diyor ki ben şu zaferi kazandım, sen benim bu zaferime ilişkin gibi heykel yap ey sanatçı. Ya da işte ey ressam gel, sen benim şu işte suretimi çiz. Yani bugün mesela sanat eseri olarak gördüğümüz birçok eser aslında bu şekilde de ortaya çıkıyor. Yani olayın böyle bir boyutunu da görmek lazım. Bu sadece Avrupa kültürüyle de alakalı bir şey değil. Yani sadece işte Mozart'lar, Beethoven'lar, bunlar hep böyle saraylarda yetişmiş, saraylarda büyümüş büyük müzisyenler. Haliyle bunların bütün bunların yaptıklarının bir kısmını oradaki iktidar gücü belirliyor. Ama bunun şey diyordum, bu sadece Avrupa'ya ait bir şey değil. Çünkü bizim kültürümüzde de var. Yani işte dede efendiler, ıtriler de mesela bir şekilde sarayın koruması altında kendilerini ifade edebiliyorlar. Çünkü sanat o zaman karın doyuran bir unsur değil. Hayırlı birilerine yaslanmak durumundasın. Yani bizim mesela Türk müziği deniyor. Tabii Türk müziği ifadesi tartışılabilir. Çünkü çok farklı bu topraklarda, çok farklı milliyetlerde sanatkarların katkı sunduğu bir müzik bu. Ama biz hani kolay ifade etme açısından şimdi Türk müziği diyoruz. Ama Türk müziğine de baktığımızda mesela Sistemci Okul denen bir okulun esas, yani bu müziğin teorisini oluşturan okulun başındaki isimlere baktığımızda, yani işte Safiüddin Urmevi mesela, ya işte İran Azerbaycan'ında Celayir Sultan'a bağlı, sonra onun rakibi geliyor, bu kez ona bağlanıyor. Hatta Moğollar geliyor, her tarafı yakıp yıkıyor, bu kez Moğol Sultan'ın sarayına çıkıyor, orada devam ediyor falan. Ve bunun yazdıkları ve bir şekilde günümüzün müziği onun yazdıkları üzerine inşa ediliyor. Ondan sonra Abdülkadir Merahi var filan aynı şekilde. Yani haliyle bir, iktidarın belirlenimiyle ortaya çıkan bir şey var. İki, müzisyenin kendi yaratıcılığından kaynaklanan, yani siz ne kadar belirlemeye kalksanız bir şekilde onun belli hususlarda yaratıcı boyutları söz konusu. Ve onun da sizi artık etkileyen üretimlerini görüyorsunuz. Yani bu toplumla ilişkisinde de böyle, iktidarla ilişkisinde olduğu gibi toplumla ilişkisinde de böyle. Yani toplumun bir takım beklentileri söz konusu. Haliyle o beklentiler sizi müzisyeni, sanatçıları belirleyebiliyor. Ya da müzisyen yine kendi üretkenliğiyle toplumu etkileyebiliyor. Ben mesela şunu çok iyi biliyorum. Yani bizim mesela İslami, bizim derken sadece grup yürüyüşü ya da kendimizi kastetmiyorum. Genel olarak totalde yani İslami işte ezgileri, marşları dinleyip işte hayatını İslam'la şereflenen ya da Müslüman olup da çok daha bu ezgiler sayesinde, bu ezgilerin vermiş olduğu motivasyonla çok daha böyle aktivist, mücadeleci bir kimliğe bürünen çok kişiyi tanıyorum. Hatta örtünen insanlar da biliyorum. Sizin şarkınızı dinledim, ben örtünmeye karar verdim diyen insanlar da biliyorum. Bu sadece bizle alakalı bir durum değil. Mesela sol kültürde de ya da diğer kültürlerde de böyledir. Yani sol marşları ya da Kürt marşlarını dinleyip dağlara çıkan çok sayıda insan olmuştur yani. Yani müziğin bu anlamda böyle motive edici, etkileyici, yönlendirici bir boyutu söz konusu. Hani bunu inkar etmek zaten adil olmaz. Bununla birlikte dediğim gibi hani toplum da bir şekilde beklentileriyle, yönelimleriyle şeyi etkileyebiliyor. Yani bu karşılıklı bir etkileşim söz konusu var diye düşünüyorum.
Evet. Programımızın sonuna da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eğer varsa son sözlerinizi de alalım Mehmet Ali Hocam.
Ben bir şey söylemek istiyorum Mehmet Ali Bey'e. Şimdi siz bahsedince zihnim 1980'lere gitti. O dönemde bir müzik türü yasaktı. Bazı sanatçılar ekranlara çıkamıyordu. Devlet sanatçılığı unvanları ellerinden alınmıştı. Gerçekten geçmişte iktidarlar müziğin ne kadar dönüştürme etkisinin olduğunu farkına varmışlar ve bunu kullanmışlar. Bizler de bunu somut olarak yaşadık. Şimdi de müzik gerçekten toplumun kültürüne etki ediyor hocam. Bakıyorsun dışarıdan gelen müzik kalıpları var. Bu kalıplarla belki bizler de İslami motiflerle bu müzikleri kullanıyoruz ama gençliği sanki dezavantajlarıyla etkiliyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz bu konuda? Dinlemek isterim sizin yorumunuzu.
Şimdi bu bahsettiğim aslında bu birinci konuştuğumuz konuyla da yakından alakalı bir şey. O bahsettiğim dil ortaklaştığı için artık böyle farklı kültür, evet aslında rap'in doğmuş olduğu kültür farklı bir, rap'in farklı bir kültür evreni var.
Evet.
Bu topraklara ait değil belki ama o bahsettiğimiz dijitalleşme artık herkesi aynılaştırıyor. Yani herkese artık bir şekilde hitap etmeye çalışıyor. Bu bir anlamda burada belki bir dayatmadan da bahsedilebilir. Yani bu ya da işte bu araçlar, bu dijital araçlar bu yönde kullanıldığı söylenebilir. Herkes bir şekilde aynı işte müzikleri dinlesin, aynı tarz giyinsin, aynı dili konuşsun şeklinde bir yaklaşım da çıkabilir buradan. Evet. Bu çok haksız böyle bir değerlendirme olmaz. Yani bu mesela bunu biz şeyde de görüyoruz aslında. Şimdi siz 80'ler dediniz, ben daha geriye götüreyim. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de Türk müziği yasaklanıyor. Yani bu gerçekten çok komik bir şey ama ilk döneminde Türk müziğine yasak getiriliyor. Neden? Çünkü yeni bir ulus inşa ediliyor ve bu ulusun bu ulus yönünü batıya doğru çevirmiş haliyle yani batılı bir ulus meydana getirilecek, hani ümmetten ulus yaratılacak. Dolayısıyla yani bu hani bizim anladığımız anlamda evet işte Kur'an yasaklanıyor, ezan yasaklanıyor, Türkçe oluyor. İşte Kur'an eğitimi haliyle yer altına iniyor falan. Bununla birlikte ya bakıyorsunuz sanat da değişiyor. Yani evet. Sanata ilişkin de bir baskı söz konusu. Niye? Çünkü yani hakikaten sanatta da şöyle bir şey. Yani bir süreklilik duygusu var. Yani siz mesela bugün Süleymaniye Camii'ne baktığınızda bunu görüyorsunuz. Aa, ya tarihle alakalı bir bağ kuruyorsunuz. Geçmişle alakalı bir süreklilik hissiyatı oluşuyor sizde. Bir kök bilinci oluşuyor. Yani işte aslında müziği burada susturmalarının nedeni de bu. Yani oradaki o bağı çözmek, yok etmek. Yani çünkü o müzikte her şey var. Sizin dininiz var. Sizin diliniz var. Örfünüz var. Evet. Kültürünüz var. Yani her şey var. Haliyle böyle olunca diyor ki sen o eski müziği, o doğu müziğini, o Osmanlı döneminde ve öncesinde üretilen, yüzyıllardır söylenen gelen müziği artık dinleme, bu sana yasak, bu çok çağ dışı, bu çok gerici bir müzik. Sen işte modern olanı, çok sesli olarak ifadelendirilen Batı müziğini dinle. Bu seni işte çağdaşlaştıracak aydın bir insan olacaksın. Bu şekilde bir dayatma söz konusu. Bu bir dönüştürme şeyidir elbette ki, yoludur. Yani müzik üzerinden bir dönüştürme sistemidir ve bunu zorla, yasaklayarak yapıyor işte. Darül Elhan'ı kapatıyor mesela. İşte TRT radyolarında çalınmasını yasaklıyor. Şimdi bugün olan ise daha böyle postmodern dayatma mı diyeyim artık ben buna? Belki böyle söylenebilir. Yani direkt o dönemdeki gibi yasaklama yoluyla değil, ama şeyi öyle bir kurguluyor ki hayatı, bu bahsettiğimiz dijital araçlar üzerinden öyle kurguluyor ki sen bir şekilde yani çünkü sana da en azından rekabet imkanı anlamında sen çünkü hakikaten onlara rekabet edebilecek seviyede değilsin. Haliyle bu birçok insanın gündemine çok rahat bir şekilde girebiliyor. Yani senden daha güçlü bir şekilde girebiliyor ve senden daha çok etkili oluyor. Çünkü aynı şartlarda değilsin. Yani mesela bizim YouTube kanalımız vardı. İşte İsrail ile ilgili şarkılardan ötürü kapatıldı. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. İyi takipçi sayımız vardı ama şu an takipçi sayımız düştü. Niye? Çünkü sıfırdan başladık. Yani bu yani onların şeyi bu. Onların alanında mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben biraz da şeye benzetiyorum bunu. Panayırlara benzetiyorum. Allah Resulü evet belki panayırların Mekke'deki panayırların örgütlenme biçimi, kurulma biçiminde evet şirk düzeni hakimdi. Ama kendisi bir şekilde oraya girmeye çalışıyordu. Çünkü o insanlara bir şeyler götürmek durumundaydı. İnsanlara anlatmak durumundaydı. Anlatmak zorunda hissediyordu kendisini. Her ne kadar kovulsa o kadar tekrar mücadelesine devam ediyordu. Yani biz de evet şu an sistem maalesef küresel sistem bizim değerlerimiz üzerine inşa edilmiş bir sistem değil. Ama bu sistem herkesi kuşatıyor, bütün gençlerimizi kuşatıyor. Çünkü gerçekten çok güçlü ve neredeyse rakipsiz yani. Biz ne yapıp edip bir şekilde her alanda bu sistem içerisinde kendi kimliğimizle, kendi ilkelerimizle, kendi değerlerimizle, inancımızla var olmaya çalışıyoruz. Yani kovulsak da ya da işte zayıf da olsak bir şekilde orada bulunmak ve insanlara kendi gündemimizi, kendi mesajımızı iletmek durumundayız. Yani diye bakıyorum özetle.
Evet Mehmet Ali Bey, çok evet, güzel konulara değindiniz. Son sözlerinizi de alalım.
Teşekkür ediyorum ben yayın için. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. Rabbimiz her zaman vahiy ekseni, vahyin sınırlarını zorlamayan, güzelliklere meyleden kullarından eylesin cümlemizi.
Amin inşallah. Müzik aslında insanın ortak dili ve duyguların dışa vurma olması bakımından her insanı fark etmeden etkisi altına alan bir unsur. Biz de bugün bu konuda yıllarca çalışmış, ümmeti bilinçlendiren ürünler vermiş yetkin bir insan olarak Mehmet Ali Aslan'la beraberdik. Kendisiyle müziğin öneminden, müzikle sağlıklı bir bağ kurmanın gerekliliğinden, müzik yoluyla zihnimize işlenen mesajların etkisinden bahsettik. Programımıza yapmış olduğu katkıdan ve sunduğu mümince bakış açısından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki programda yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun.